Ayrım 6. Sayfa 61. Sonu gelmeyen uçuşlar. Dişle dil gibi yakınlar yine de savaşıyorlar. Somali atasözü. Uçak bulutların arasından aşağı doğru süzülerek Amsterdam havaalanına indi. Kasvetli ve karanlık bir gündü ama ben gülümsüyordum. Dışarıdaki giriş kapısında kalabalığın arasında dimdik duran uzun boylu silüeti görebiliyordum. Şüphesiz bu benim kardeşimdi. Muhammed yanında bir arkadaşıyla birlikte yüzünde kocaman bir gülümsemeyle bekliyordu. Kardeşimin gözleri Afrika rengindedir, koyu kahverengi ve sırlarla dolu. Mogadişu'dan ilk geldiği zaman hasret içindeydi, yiyeceğe, suya ve umuda hasret. Şimdi o kadar zayıf değildi ama yine de hala o hortlak gibi kıtlıktan çıkmış görüntüyü veriyordu. Uzun zaman yaşadığı susuzluk yüzünden alt dudağında bir yarık vardı. Mogadişu'daki hapishaneden kalan bu iz hiç iyileşmeyecek gibiydi. Kardeşimi tekrar kucaklamak çok güzeldi. Ona sarılmak ve Somalice selamlaşmak. Aleke gözlerini kocaman açmış dayısına bakıyordu. Muhammed onu yakaladığı gibi havaya kaldırıp omuzlarını oturttu. Aleke zevkten bir çığlık attı. Bir saat sonra Muhammed'in şehir dışında sade bir apartmandaki dairesine ulaştık. Dura bizi kapıda bekliyordu. Yengem tam da düşündüğüm gibi biriydi. Yuvarlak bir yüzü ve güldüğünde parıldayan gözleri vardı. Kardeşim gibi uzun boyluydu. İkisi güzel bir çift oluşturuyorlardı. Üzerinde Somali giysileri vardı ve başı da örtülüydü. Kapıya vardığım zaman bana doğru uzanarak iki elimi birden tuttu. Koluma girip samimi bir şekilde evi gezdirdi ve kalacağımız odayı gösterdi. Sıcakkanlı ve güçlü biri olduğunu hissediyordum. Dura da Darut kabilesindendi ve eski kocasından iki çocuğu vardı. Oğlu Muhammed 11 yaşındaydı. Somali geleneklerine göre ailelerin ilk doğan erkek çocuğuna peygamberin ismi verilir. Kızı Zahara 10 yaşındaydı ve annesi gibi uzun boylu olacaktı. Dura'nın ilk kocası Mogadişu'daki karışıklık sırasında kaybolmuştu. Ailesi dahil kimse yerini bilmiyordu. Bir gece oturdukları binaya bir havan topu isabet etmiş ve evin bir yanı olduğu gibi yıkılmış. Dura çocuklarını alıp Kismayu'ya, oradan gemiyle Mombasa'daki göçmen kampına gitmiş. Hollanda'ya vardığı zaman artık kocasını aramaktan vazgeçmiş, ev onu boşamış. Kabilesine bunu ilan etmiş. Onlar da kabul etmişler. İki çocuğun da yumuşak bakışlı gözleri vardı. Annelerinin uzun elbisesinin arkasında mahcup duruyorlardı. Gizlice Aleke'ye bakıp gülümsüyorlardı. Aleke koşarak onlara katıldı ve bir daha arkasına bakıp beni aramadı bile. O kadar mutlu olmuştum ki neredeyse ağlamaya başlayacaktım. Hep tıpkı benim çocukluğumda olduğu gibi bir sürü kuzenle etrafta koşuşturup yaramazlık yapsın istemiştim. Sanki hayatı boyunca onlarla berabermiş gibi hemen kaynaşmışlardı. Dura ile oturup biraz kakule çayı içtik. Bu yolcular çıkarken Aleke'yi nasıl bırakırım diye endişeleniyordum diye fısıldadım. Elime hafifçe vurarak bizimkilerle iyi anlaşacak dedi. Başında bazı topaklar var, bir türlü iyileşmedi dedim. Aleke'yi yanımıza çağırdım. Dura başını yoklayıp topaklardan birini patlatınca iltihap aktı. Ama Aleke rahatsız olmuş görünmüyordu. Geri dönüp kuzenleriyle oynamaya devam etmek istiyordu. Benim oğlumda da vardı dedi Dura. Birkaç güne kadar geçmezse onu doktora götürebilirim. Burada hastaneler ücretsiz, doktorlar da bize iyi davranıyorlar. Ücretsiz mi? Şaşırmıştım. New York'taki doktora $100 fazla ödedim. Üstelik verdiği krem işe yaramadı. Doktorlar bedava, yiyecek ve ev içinde para veriyorlar. Ama Muhammed'in çalışma izni yok. Çünkü F1 göçmen statüsünde. Yani sürekli oturma iznimiz yok. Somali'nin durumu iyileştiği zaman geri dönmek zorundayız. Sürekli beklemedeyiz. Ama çalışma ya da oturma izni alabileceğini sanmıyorum. Aslında Muhammed Somali'ye geri dönmeyi hiç istemiyor. Somali için döktüğü gözyaşlarında tuz yok diye düşündüm. Ertesi sabah uçuş planımızı ayarlamak üzere Muhammed'le çıkıyorduk. Üzerime rüzgar estikçe önü açılan bir envelop etek giymiştim. Süveterim, ceketim, hava soğuk olduğu için ayağımda çoraplarım ve botlarım vardı. Evden çıkarken kardeşim yan yan bakarak, "Bunları mı giydin?" dedi. "Evet," dedim. "Bu eteği sevmedim. Geri dönüp blue jean'imi giyebilirim." Gözlerini yuvarlayarak homurdandı. "Yo, o daha beter olur," dedi. Durdum ve yüzüne bakarak, "Ne oluyor?" diye sordum. "Giyecek başka şeyin yok mu? Bir jean ve etek." "Pekala," dedim. "Burası soğuk bir ülke. Ne giymemi istiyorsun bilmiyorum. Ben bunları giyiyorum. Benim giysilerim bunlar." İçini çekti ve üfledi. "Bir Somali bürosuna gidiyoruz. Uçak biletlerimizi, seyahatimizi ayarlayacaklar. Bacaklarını böyle gösterip beni rezil edeceksin. Altına giyecek bir şey de mi yok?" "Biliyor musun?" dedim. "Biz bir yolculuğa çıkacağız ama daha ilk gün evden çıkarken anlaşamıyoruz. Bir Somali kadını gibi davranamam. Her tarafım örtülü, yüzüm kapalı. Dura'ya nasıl onu yap, bunu yapma diye karıştığını gördüm. Ama bu konuda anlaşalım. Ben Dura gibi olamam." "Varis, burada işler nasıldır bilmiyorsun. Kapa çeneni," dedim. "Ben evi çok küçükken terk ettim. Kendimi geliştirdim. Ne sen ne de başka bir erkek bana nasıl giyineceğimi söyleyemez. Bütün masrafımı kendim karşılıyorum. Sen ise her zaman benden para istiyorsun. Biliyorum, Somali'de bacaklar bedenin en seksi yeridir ve hiç gösterilmez. Ama biz Hollanda'dayız. Bir an önce uyum sağla." Muhammed çok şaşırmıştı. Hiçbir kadının daha önce ona bu şekilde karşılık verdiğini sanmıyorum. Gözlerini yüz yuvarlak açmış bana bakıyordu. Pek çok ülkeye gideceğimiz için yanımda American Express seyahat çekleri vardı. İlk işimiz bir bankaya gitmek olacaktı. En azından 400'lük bozdurmam gerekiyordu. Şehre inmek için bir trene bindik ve Amsterdam'ın en büyük bankasına gittik. Bembeyaz, önünde büyük sütunları olan pirinç kapılı bir binaydı. İçeride para değiştirmek için gelenler uzun bir kuyruk olmuştu. Sıram gelince memura seyahat çeklerimi ve pasaportumu verdim. Kalın boyunlu, kırmızı burunlu, solgun beyaz adam gözlüklerinin tepesinden bana baktı. "Bu çekler sizin mi?" "Evet, elbette benim. Şuraya benim için bir imza atar mısınız?" dedi ve bir kağıt parçası uzattı. İmzamı attım. Birçok kez elinde evirip çevirdikten sonra, "Hayır, korkarım bu imzalar aynı değil," dedi. "Bu pasaport benim. Üzerinde aynı isim ve aynı imza var. Sırt çantamda en az 5000 dolarlık seyahat çeki vardı. İsterse ona gösterebileceğimi söyledim. Okula gitmedim ama adımı doğru yazabilirim. İmzamda bir yanlışlık yok." Yüzüme baktı ve tane tane, "İmzalar birbirine uymuyor," diye tekrarladı. Dimdik durdum ve cevap verdim. "Müdürü görmek istiyorum." Gözlerini kısarak sert bir ifadeyle, "Müdür benim," dedi. Onun müdür olmadığını, ne yapmaya çalıştığını biliyordum. Muhammed koluma dokunup "Gidelim," diye fısıldadı. "Görüyorsun, imzan tutmuyor, çıkalım buradan." Yerimden kıpırdamadığımı görünce sinirlendi. "İki imza birbirine benzemiyor, görmüyor musun?" Memurun elinden çekleri aldı. "Gel, boş ver, çıkalım buradan," dedi. Onun bu kadar kolay vazgeçmesine inanamadım. "Kes şunu," dedim. Bebek gibi davrandığı için onu pataklamak istiyordum. "Bir daha benimle bu şekilde konuşma," diye fısıldadım. "Ben ne yaptığımı biliyorum." Müdür olduğunu söyleyen adama dönüp, "Pekala, nereye gideceğim ben?" "Şehrin öbür yakasında American Express Bankası var," dedi. "Orada çeklerinizin geçerliliğini kontrol edebilirler. Şu trene binip falan yerde ineceğimizi, sonra başka bir trene binip filan yerde ineceğimizi, 6 blok yürüdükten sonra sola dönüp sokağın ortalarına yakın bir yerde. Bütün bu yolu kat edip bunca zaman kaybetmemiz sırf sen benim imzama inanmadığın için mi?" dedim. Bana şöyle bir baktı, yerimden kıpırdamadığımı görünce sıradaki müşteriye gelmesi için işaret etti. Muhammed çoktan kapıya yönelmişti. Ya büyük bir olay çıkaracak ya da çıkıp gidecektim. Böyle bir adama söylenecek fazla bir şey olmadığını anlamıştım. Oradan çıktım. Diğer bankaya giderken kardeşim yol boyunca hatanın bende olduğunu söyleyerek oflayıp pufladı. "Hiç dinlemiyorsun," diye söyleniyordu. "Hiç bakmıyorsun. İki imza farklıydı işte." "Kalemler farklıydı da ondan," diye mırıldandım. "Sanırım New York'ta sol elimi kullanmıştım. Bu sefer sağ elimle imzaladım." Yolumuz uzun sürmüştü. Muhammed hala söyleniyordu ama hiç sesimi çıkarmadım. "Kendiniz gibi olmalısınız ve ne sebeple olursa olsun kimsenin sizi itip kalkmasına izin vermemelisiniz." Ama bir tartışma daha çıkmasını istemiyordum. Kardeşim zaten beni dinlemeyecekti, biliyordum. American Express şubesinde hiçbir sorun çıkmadı. Memur çekleri aldı ve parayı ne şekilde istersiniz diye sordu. Ona diğer bankada olanları anlattım. Şaşırdı. Sahi mi? Çeklerinizi neden ödemediler? Sorun nedir? Hiçbir fikrim yok. Belki de Afrikalıları sevmiyorlar dedim. Oradan biletleri alacağımız yere koşturduk. Neden bu kadar acele ediyorduk bilmem. Ama hiç sesimi çıkarmadım ve kardeşimin beni yönlendirmesine izin verdim. Muhammed beni bir Somali bürosuna götürdü. Fonda Somali havaları çalınıyordu. Duvarlarda Somali haritaları ve çeşitli otantik süsler vardı. Onları yakından görmek istedim. Ama kardeşimin hiç sabrı yoktu. Otur şuraya dedi. Ben seni çağırana kadar da kımıldama. Hiç böyle bir davranışla karşılaşmamıştım. Çünkü kardeşimle hiç bu kadar yakın olmamıştım. Durmadan bir ileri bir geri dolaşıyor, birileriyle konuşuyordu. Hiç oturmadan devamlı kollarını sallıyordu. Dururken bile bacağını titretiyordu. Onun huzursuzluğunu izlemeye daha fazla dayanamayıp dışarı çıktım. Hava soğuk ve nemliydi. Muhammed yanında arkadaşı Ali ile birlikte yanıma geldi. Aceleyle yan taraftaki seyahat acentesine girdik. Biletlerin tanesi 2000 dolar tutuyordu. Parayı Muhammed'e verdim. Benim işim buydu, parayı vermek. Somali'nin güney sahilindeki Bosasso'ya gidecektik. Hemen yarın yola çıkabilir miyiz diye sordum. Çünkü 13 gün sonra New York'ta olmam gerekiyordu. Acente, Somali'nin hiçbir yerine doğrudan uçuş olmadığını söyledi. Cumartesi gününe kadar beklememiz gerekiyordu. Önce Londra'ya uçacak, oradan Bosasso'ya varabilmek için iki aktarma daha yapacaktık. Nairobi-Mogadishu arasında haftada birkaç kez uçuş vardı. O da eğer başkentte çatışma yoksa. Eğer bir göçmen yardım konvoyuna dahil değilseniz, Kenya ve Etiyopya'dan Somali'ye güvenli bir şekilde geçemezdiniz. Amerika'daki tanıdıklarımla böyle bir şeyi ayarlama imkanım yoktu. Daha yeni bir barış konferansına giden hükümet görevlileri silahlı saldırıya uğramış, 9 kişi ölmüştü. Muhammed Amsterdam'a gelen göçmenlerden yollardaki tehlikelerle ilgili hikayeler dinlemişti. Her yerde silahlı şifta, eşkıyalar vardı. Ülkeden çıkmaya çalışan insanları soyuyorlar, para vermek istemeyeni oracıkta öldürüyorlardı. Muhammed'in arkadaşları Bosasso'dan gitmenin en güvenli yol olduğunu söylediler. Çünkü ülkenin güneyi daha güvenliydi. Muhammed ve Ali bunun en iyi yol olduğunda ısrarlıydılar. Böylece biletleri aldım. Bosasso'dan ailemizin olduğu yere nasıl geçeceğiz diye sordum. Havaalanında araba kiralayıp Galkayo'ya gideriz. Annem oraya çok yakın bir köyde kalıyor dedi. Mogadishu'ya gitmeyelim de. Muhammed değil Mogadishu'nun yakınından geçmek, üzerinden uçmak bile istemiyordu. O kaçık ordu komutanları sivil uçaklarla askeri uçakları birbirinden ayıramazlar diyordu. Canları sıkılıyorsa ya da kat çiğnemişlerse her şeyi vurabilirler. Tabii kat satıcıları hariç. Peki neyle vuruyorlar? Varis, Scud füzeleri var dedi. Çok eski ve tehlikeli silahlar. Bunlar eğitimsiz, korkunç insanların elinde ve çılgın komutanlar ortalığa abuk sabuk emirler yağdırıyorlar. Muhammed dedim, neler oldu güzel Mogadishu'ya? Küçükken oranın dünyanın en güzel şehri olduğunu düşünürdüm. Eski şehir Hamavain, Hint Okyanusu'nun hemen kıyısında kurulmuştu. Denizin kenarında, kumsalda durup, sahilde ay ışığında bembeyaz parlayan 2-3 katlı evleri seyrederdim. Mogadishu'ya gidene kadar hiç merdiven görmemiştim. Amcam buranın Mombasa ve Zanzibar'dan daha güzel olduğunu söylemişti. Çin, İran ve Hindistan'la ticaret yapan sultanlar Hint Okyanusu kıyısında birçok ev yaptırmışlardı. Süt ve bal diye anılan bir ev vardı. Bu evi yaptıran sultan öyle zenginmiş ki evin harcına süt ve bal karıştırmış. Masmavi okyanusun kıyısında altın renkli pırıltılar saçan bir binaydı. Harcı sayesinde hiçbir zaman yıkılmaz derlerdi. Yengemin anlattığına göre üst katında büyük bir salonun dört duvarında birer kapı varmış. Sultan haremini dışarıdan açılabilen bu odalarda tutuyormuş. Varis diye içini çekti Muhammed. Şehrin büyük bölümü harabeye döndü. Evlerin yerinde moloz yığınları var. Yollarda yanmış kamyonlar, barikatlardan arta kalan taşlar dolu. Askerler kat çiğnedikçe sokaklara çıkıp eğlence kabilinden bakalım yıkılacak mı diye binanın birine nişan alıyorlar. Gerizekalılar binaların yıkılışını seyrederek mutlu oluyorlar. Aman Allah'ım! Kat ve uyuşturucu yüzünden herkes delirmiş gibi. Ne yaptıklarını bilmek de düşünmek de istemiyorlar. Gündüzleri kat çiğnedikleri için şehir sakin oluyor. Her şey güneş batarken başlıyor. Uyuşturucuların etkisi geçince ortalık yine sakinleşiyor. Muhammed'in gözlerinde şimşekler çakıyordu. İçindeki öfke ve kızgınlığı hissedebiliyordum. Anlatırken daha yaşlı görünüyordu. Sanki içinde bir şeyleri bitirmişti. Eve döndüğümüzde Aleke'nin arka odada kuzenleriyle koşuşturması duyuluyordu. Onlardan küçük olmasına rağmen hepsini kovalıyordu. Oğlum tam bir savaşçı diye düşündüm. Gerçek bir Afrikalı. Somali'de erkekler savaşçıdır. Kardeşimle vakit geçirmek bana Somali erkeklerinin nasıl olduğunu hatırlatmıştı. Şimdi benim de bir tane onlardan vardı, oğlum. Ben büyürken erkekler savaşçı ya da çobandı. Savaşçı olmak en iyisiydi. Aleke de kesinlikle bir savaşçı. Büyüdükçe tıpkı benim gibi kendisini farklı ve yalnız hissetmesinden korkuyordum. O, çok güçlü ve saygın bir kabileden geliyordu. Oğlumu ülkeme götürüp anneme, büyük annesine tanıştırmak isterdim. Böylece onun sadece adını değil, kendisini de tanımış olacaktı. Büyük annesinin kişiliğini, hayat tarzını ve öğrenebilmesini çok istediğim bilgeliğini. Nereden geldiğini bilmezse kendisiyle nasıl gurur duyabilirdi? Afrika'daki ailesini tanımasını istiyordum. Ama o sıralarda hayatımdan çok değer verdiğim oğlumu yanıma almama imkan yoktu. Sağ salim gidip dönmeyi umuyor, başarılı ve huzurlu bir yolculuk yapmak istiyordum. Muhammed, Mogadişu'daki kurşunları ve Etiyopya sınırındaki eşkıyaları anlattıkça tedirginliğim artıyordu. İnşallah Allah'ın izniyle Aleke'yi de başka bir zaman götürürüm. Annemin, yaşlı adamın küçük modeli Aleke'yi görmesini isterdim. Her hali, her hareketi bana ölen kardeşimi hatırlatıyordu. Anlatsam da annem kendi gözüyle görmeden bana inanmazdı. Bu yüzden hiçbir şey söylemeyecektim. Dura'ya elbiselerimi gösterirken New York'ta nasıl giyecek aradığımı anlattım. Gülüştük. Muhammed bana o envelop eteği dünyada giydirmez dedi. Onun Somali'ye dönmek istemediğini sanıyordum dedim. Niçin bir germen kadını gibi giyinmeyesin ki? Dura gülümseyerek başını salladı. Göreceğiz dedi. Ona yakınlarda Somali giysileri satılan bir yer olup olmadığını sordum. Bu giysileri diken kadınlardan kiralayabileceğimizi söyledi. Bir dirah, üzerinde en sevdiğim renk olan sarı çiçekler olanından seçtik. Kadın bana altına giymek için gümüş ve mavi işlemeli bir iç gömleği ve bunlara uygun bir başörtüsü verdi. Hepsini üzerime giydim. Yalnızca gözlerim açıkta kalmıştı. Dura şimdi tam bir Somali kadını gibi göründüğümü söyledi. Odanın içinde dolaşıp eşarbımın köşesini indirerek gülümsüyordum. Uzun elbise ayaklarıma dolanınca az kalsın o sırada gülüşmelerimizi duyarak yanımıza koşan Aleke'nin üzerine düşecektim. Küçükken de hep bu uzun elbiselerle mücadele ederdim. Bir gece babam yine bizi uyandırıp kampı taşıyacağımızı söylemişti. Annemle birlikte evimizin yuvarlak iskeletini kapladığımız hasırları yuvarlayarak topladık. Annem evin iskeletini oluşturan direkleri toprağın içinden çekerek söktü ve her şeyi develere yükledik. Süt sepetlerini ve su tulumlarını başka bir deveye bağladık. Babam develerin önüne geçerken biz de arkadan keçileri güderek yola çıktık. Gecenin ortasında hiç durmadan aceleyle yürüyorduk. Ta ki güneş mavi tepelerin ardında doğana kadar. Sonunda babam kervanı yeni yerimizde durdurdu. Burası dar bir alandı. Ancak ay tekrar mehtap olana kadar orada kalabileceğimizi biliyorduk. Babam buraların kabilemize ait olduğunu ve onların yakınında bulunduğumuzu söyledi. Durur durmaz ilk iş hayvanlara barınak yapmak gerekirdi. Babam bana, "Baris, keçi ve develere ağıl yapmak için gidip sap kesmemiz gerek," dedi. Bana öyle geliyordu ki Somali'de her ağacın, her çalının dikeni vardır ve dalları ellerimde taşırken her tarafım çizilir. Babam uzun bıçağını kullanarak ağaçları aşağı eğiyor, bana da dallarını kırmamı söylüyordu. "O yığını annene götür, ev için kullansın." Rüzgar esiyordu ve çalıların arasından geçerken eteklerim dikenlere takılıyordu. Eteğimi kurtarırken yırtılmaması için dikkat ediyordum, çünkü bu benim tek elbisemdi. Babam uzaklaşınca hemen eteklerimi bacaklarımın arasına topladım. Böylece hiçbir yere takılmadan dalları kampa kadar taşıyacaktım. O sırada babam, "Varis, beni bekle," diye seslendi. Eteklerim böyle dizlerimin üzerindeyken etrafta dolaşmama izin vermezdi. Büyük bir diken alıp kendimi çizdim ve sanki her yerim kanıyormuş gibi görünsün diye kanımı bütün yüzüme ve kollarıma sürdüm. Babam beni görünce "Ne oldu?" diye sordu. "Bir şey yok," dedim. "Bir şey yok, ben iyiyim." "Ama bak baba, her yerim kanıyor ve sen bütün bu dalları yürüyerek taşımamı istiyorsun. Üstelik eteklerim uçuşuyor ve çalılara takılıp beni düşürüyor. Bunu başaramam." "Tamam," dedi. "Elbisenin eteklerini yukarı topla ama dikkat et. Kimse seni öyle görmesin. İşini bitirir bitirmez bacaklarını örtmeyi unutma. Afdokle. Bu benim takma adımdı. Afdokle, küçük ağız." "Tamam, tamam," dedim. Elbisemi toplayarak gidebildiğim için çok mutluydum. Babamı geride bırakarak sıçraya sıçraya kampa kadar gittim. Ne yapabilirdi ki? İkimizin de elleri dallarla doluydu. Muhammed uçuş günümüzü beklediğimiz 2 gün boyunca beni deli etti. Dura'ya bağırıyordu. "Bana kareli gömleğimi getir. Gözlük kabım nerede?" Bir dakika sakince oturamıyordu. Hem kalbim kırılıyor hem de kızıyordum. Bütün gün gezinip eşyalarını topladın mı diye soruyordu. Yola çıkmadan bir gün önce Aleke'yi kucağımda oturtmuş süt içiriyordum. Muhammed beni gördü ve "Hala hazır değil misin?" dedi. "Dinle beni savaşçı," dedim. "Uçak ne zaman kalkıyor biliyor musun?" "Saat sabahın 9'u. Bu gece burada uyuyacağız. Yola çıkmamıza daha bir gece var." "Nasıl toparlanmayı düşünüyorsun? Evin her yerinde bir şeyin var." "Daha toplanmadım Muhammed. Ama eşyalarımın çoğu hazır. Bu konuda rahatım." İçine hediyelerimi koyduğum spor çantasını göstererek "Bunu alma," dedi. "Senin ıvır zıvırlarına ihtiyaçları yok. Yanımıza sadece gerekli olanları almalıyız." "O benim," dedim ve alıyorum. "Pekala, bilmiyorum nasıl taşıyacaksın," diye omuz silkti. O akşam saat 5'te kardeşimin kahverengi bavulu hazırdı. Sabah evden çıkacaktık ama o her şeyi hazır halde kapıda oturdu. Arka odaya gidip eşyalarımı yerleştirdim. Sabah 1:30'da her şeyim hazırdı. Aleke'yi son kez bağrıma bastım. Saçlarını okşayarak küçük bir şarkı söyledim. "Anne Afrika'ya gidiyor. Uyandığın zaman burada olmayacak ama yakında dönecek." Öyle tatlı uyuyordu ki onu nasıl bırakacaktım? Bazen hayatta bir ayağınızı diğerinin önüne koymanız gerekir. Güneş yükselmeden yola çıkmıştık. O gece uyuyamamış, Muhammed'in kapıda oturması gibi ben de dolaşıp durmuştum. Hala saat farkına alışamamıştım. Benim için hala gece yarısıydı. "Haydi kalk, gitme zamanı." "Hey, daha vaktimiz var." "Varis, gitmeliyiz." Muhammed uçağı kaçırırsak diye panik içindeydi. Kalktım ve çabucak arabaya bindim. Evden saat 5 olmadan çıkmıştık. 1,5 saatten fazla henüz uyuyan şehrin içinde yol aldık. Uçağımızın kalkmasına 2 saat kala havaalanına varmıştık. Gri bulutların arasından yükselen güneşe bakarak sağ salim geçecek bir yolculuk için Allah'a dua ettim. Londra'ya uçuyorduk. Uçak hareket eder etmez Muhammed tuvalete gitmek için ayağa kalkmak istedi. Birdenbire dengesizleşmiş, küçük bir çocuk gibi davranmaya başlamıştı. "Kemerlerinizi bağlayın" uyarısı hala açıktı ama o "Tuvalete gitmek istiyorum, tuvalete gitmeliyim" diye sızlanıyordu. "Bir saniye bekle Muhammed," dedim. "Uyarı ışığı neredeyse sönecek. Uçak havalandığı anda kemerini çözebilirsin ve gidersin." "Bekleyemem, bekleyemem," diye inledi. Koltuğunda ileri geri sallanıyordu. Sonunda "Tamam, gerçekten bekleyemiyorsan kalk ve git." "Git gitmen gerekiyorsa," dedim. Muhammed yerinden kalkarken hosteslerden biri koşarak geldi ve onu tekrar yerine oturttu. "Hayır, hayır bayım, oturun, ayağa kalkamazsınız." Oturdu ama bu kez bacak bacak üstüne atmış, karnını tutuyordu. Ona şöyle bir baktım. Aleke bile bu kadarını yapmazdı diye düşündüm. Oğlum ayağa kalkar ve hostese derdini anlatıp yol vermesini isterdi. Kardeşim oturduğu yerde gittikçe daha yüksek sesle inliyordu. İnsanlar dönüp bize bakmaya, sessiz olması için işaret etmeye başladı. "Hey, beni utandırıyorsun abi, çocuk gibi davranıyorsun. Gitmen gerekiyorsa git, izin vermezler," diye sızlandı. "Böyle bir şeye hakları yok. Eğer bir insan tuvalete gidecekse gider," dedim. "Neden onu dinliyorsun ki?" Hostes ona önemsiz küçük bir çocukmuş gibi davranıyordu. Her ayağa kalkışında kardeşime bakıyor, o da yerine oturuyordu. Kadının ona böyle davranmasına neden izin verdiğini anlayamamıştım.